Hatre-i Matem İskender Pala 16. Ayrım. Ağam, dediğimi can kulağıyla dinle hele. İran'da bunca şühedanın alkanları kimin boynuna? Moskov kafiriyle iş tutanlara mı bırakmak lazımdır Ali Osman mülkünü? Sokaklarda ırz ehli kadın sayısı ve helal rızık kazanan Adem sayısı azaldı. Şeriat, hakikat elden gidiyor. Senin esnaf arasında kadim bir itibarın var. Söz geçirirsin. İyi de ağalar, bunun için irade lazım, fetva lazım, ferman lazım. Ahmet'in yerine irade kullanacak bir şehzade lazım. Canım ağam, ilimde kutup değilsen de mürekkep yalamışlığın vardır. İspirizade ile Zülali Efendi'yi de yanına kattık mı birisi fetva yazar, birisi ferman hazırlar. İradeyi sen kullanırsın. Tızmantırıl Agop ile Kürt Çelo çarşının hamallarını ve manallarını derleyip toplarlar. Deli Molla ile Muslu Beşe esnaf arasında dolaşır. Fenersiz Recep ile tersane tazısı kalyoncularla Leventleri sökün ettirir. Bir put şiken sünnetini, put nişanı değiştirsek vebal alırız ağam. Moskov ayısı tabanını yalaması gerektiren Bakü dilberlerini sineye çekmeye başladı diyorlar. Gayreti diniye nerede kaldı? Ağalar, misafirimsiniz, bu bahsi erteye bıraksak. Yok yok, bahis mühimdir, memleket meselesidir. Kaf Dağı'ndan gelecek yay kaşlı, servi boylu, mim dudaklı sevgili aşkına. Ağalar, sizin bütün bu söyledikleriniz hamam aleminde mestiken değil, yatsıdan sonra dualı ağızlarda olmalı. Öyle konuşulmalı değil midir? Koca Ali Osman'ın işleri böyle hamamlarda mı görülmeli? Korkuyorsun anlaşılan. Bre biz bu nişanı niçin taşırız sanırsın? Deşeriz icabında. İlla ki bu mahal o mahal değildir. Her şeyin yolu yordamı, usulü adabı vardır. He mi? Israr edilen adamın kolundaki dövmeyi işaret ederek yüksek sesle söylediği son cümle, kurna başında oturanların tamamının keyfini kaçırmaya yetmişti. Birden neşeler ve yudumlar derin bir sessizliğe dönüştü. Top güllesi meclisin ortasına düşmüştü ama etkisi Şahin'de görüldü. Tomruk emini ayaklarını ovmakta olan Kara Şahin'i tabanıyla itti. ''Defol karşımdan kopuk oğlan, ayağımı acıttın.'' Şahin sendeleyerek gerisin geri kaydı. Bu arada maskesi yüzünden çıkar gibi olmuştu. Yüreği ağzına gelmişti. Ayağa kalkarken sesini değiştirerek ''Bağışlayın efendimiz, affediniz.'' deyip çekildi. Birden konuşulanları duymuş olmanın cezası olarak tekmelendiğini sandı. En azından duymaması gereken şeyler duymanın bir bedeli olacaktı. Hiç olmazsa kimin eliyle cezalanacağını görmek için başını kaldırdığı sırada ısrar edilen adam ile göz göze geldiler. İkisi de birbirini tanıma ihtimaliyle aynı anda gözlerini kaçırdılar. O sırada Şahin'in gözlerine kurnanın üzerindeki mermere acemice kazınmış kalyon resmiyle uyduruk beyit takılı kaldı. Şifa bulur Piru Alil, Bedesti Dellak Halil. Şahin oradan telaşla ayrılırken kalbi hala Tomruk Emin'in korkusuyla inip kalkmaktaydı. Kendisini yakaladığı vakit cinayetten tutuklayıp öldüreceğini sandığı adam ise o sırada buzlu bir kadeh şarap daha yuvarlayıp zihninden Şahin'i geçirmeye başlamıştı. İçkiyle buğulanmış zihninde onu iştahla her yerde arıyor, bulunca da iki ayrı kişiye birden satıyor. Ölüsünü isteyenden evvel dirisini isteyenin vereceği altın keselerini hayal ediyordu. İshak Efendi'den alacağı bahşiş hiç şüphesiz İbrahim Paşa'nınkinden daha büyük olacaktı. Kazasker Efendi'yi sorguya çekerken fazla hırpalamamakla iyi etmişti. Bunun şerefine bir kadeh daha içmeliydi. Hatta keşke onu adamlarına kaçırttığı vakit kaçıranların elinden kurtarmak gibi bir kahramanlık planını da kursaydı da güvenini tamamen kazansaydı. Hamam aleminde herkes sızıp kalınca Şahin ile Yeye de sabaha karşı küllerin üzerine yine sırt sırta uzandılar. Yeye yatar yatmaz uykuya varmıştı ama Şahin'in zihninde ertesi gün için bin bir düşünce dolaşıyordu. Kurnanın üstünde yazılı beyit açıktı. Yaşlılar ve hastalar Tellak Halil'in kurnasında yıkanmakla şifa bulurlar diyordu. Besbelli ki hamamın tellakları arasında sahip oldukları kurnalara damgalarını kazıma adetinin bir uzantısı olarak bu adam da acemice bir şiir uydurmuştu. Çünkü tellaklar kurnalara sahip çıkar, oraya gelen müşteri memnuniyeti ölçüsünde bahşiş toplarlardı. İçlerinde seçkin müşterileri için özel hizmetler veren, keselemeden öte masaj yapanlar vardı. Kurnanın üzerinde kalyon resmine bakılırsa bu kurnanın sahibi tersane azılılarından veya kaçkınlarından olmalıydı. Bayezid hamamında bir kurna sahibi olmak önemli bir gücü elde bulundurmak ve çeteleşme eğilimindeki hamam tellakları arasında saygınlık demekti. Ki bir tersane ızbandutu için bu çok da zor olmasa gerekti. Kendisi çalışsa veya başkasına kiralasa bile oradaki kurnadan oldukça yüksek bir gelir elde ettiği kestirilebilirdi. Beyitte yazılı olduğuna göre adı da Halil olmalıydı. Öyleyse burası ünlü patronu Halil'in kurnası olmalıydı. Ah bir de Külhan Beyleri arasında da efsane gibi dolaşan bu adamın kim olduğunu görseydi. Belki de bu gece karşılaşmışlardı ama yüzlerdeki maskeler kimin kim olduğunu gizliyordu. Bıçaklı pençe dedikleri adam da önemli biri olmalıydı. İleride bu ismi tekrar duyacağından şüphe yoktu. Konuşmalar arasında duyduğu put şiken, put kıran kelimesinden İbrahim peygamberi, put nişan, put diken kelimesinden de Sadabat'taki havuzlara aslan, ejderha, yılan yanında kadın rölyefleri de diktiren İbrahim Paşa'yı anlamak mümkündü. İyi de Kaf Dağı'ndan gelecek yay kaşlı, servi boylu, mim dudaklı sevgili kimdi? 28. sual: Bir matem damlası kalbi deler mi? Hafız Çelebi başını eğip uzun uzun düşündü. Bir ailesi ve dolayısıyla bir çocuğu yoktu. Acaba bir delikanlının sorumluluğunu alabilir miydi? Eğer alacaksa ona lale yetiştirmeyi öğretmeyi ve medreseye gönderip okutmayı çok arzu ederdi. Karşısında bekleyen çocuk gerçi zekiydi. Hatta çok zekiydi. Fiziği düzgün, ruhu latif, aklı bol, inancı temiz, yüzü güzel birisiydi ama delikanlılık çağına gelmişti. Bu bahçede sürüp gidecek bir hayat hoşuna gider miydi? Sonunda gayret bizden, başarı Allah'tan diyerek kollarını iki yana açtı. Topaç yeğe ile Hafız Çelebi sanki baba oğul gibi kucaklaştılar. Hafız Çelebi bütün ömrünü çocuksuz geçirdiğine, yeğe'de daha önce bir baba kucağı görmediğine ayrı ayrı kırık kalpleriyle hayıflandılar. Hele Hafız Çelebi'nin mektep medrese bahsini açması Topaç yeğe'ye hemen her hayalin üstünde bir armağan gibi gelmişti. Kara Şahin, Bayezid hamamındaki alemden sonra yeğe'nin bir gün kötü yollara düşürüleceğinden ve şehrin evbaşı Kulaş Hezele güruhuna takılıp kalacağından korkmaya başlamıştı. Onu bu çıkmaz yola girmeden kurtarmayı aklına koymuştu. Kendi peşinde olan adamların ona bir zarar vermelerine ise hiç tahammül edemezdi. Üstelik bu çocukta parlak bir zeka vardı. İyi yetişirse çok yararlı işler yapabilirdi. O bir cevherdi. İşlemeye sarraf gerekiyordu. Hafız Çelebi'nin yanında kalma teklifini kabul etmesiyle de bu sarrafı bulduğunu düşünüp derhal soluğu Kağıthane Deresi'ndeki kaplumbağaların yanında almışlardı. Hafız Çelebi ise kendisinden sonra lalelerinin sırrını öğrenebileceği bir evladı olduğuna sevinirken, yeğe medresede okuyacağı kitapların heyecanını duymaktaydı. Burası Kara Şahin ile yollarının ayrılma noktasıydı. Ama irtibatları kesilmeyecekti. Hatta aralarındaki anlaşmaya göre Topaç yeğe Hafız Çelebi'nin himayesinde Kara Şahin'in sakladığı lale soğanını özenle yetiştirecek, bahar gelince de Nakşigül'ün katillerine çıkacak yolda beraber yürüyeceklerdi. Bunun için Kara Şahin'in bütün öyküsünü Hafız Çelebi'ye anlattılar. Çelebi olanlara inandı, ikisini de sahiplendi ve karşısına alıp uzun uzun nasihatlerde bulundu. Topaç yeğe ilk defa o gecede bir baba ağzından duyacağı sözler duydu. Oğul, sen çok zeki bir evlatsın. Ama her kimdeki şu özellikler yoktur, aklı tam sayılmaz. Kişi odur ki dünya malından ihtiyacı kadarını alıp fazlasını yoksullara dağıta. Tevazuyu şereften daha fazla seve. İlim istemekten bıkmaya, başkalarının ihtiyaçlarını gidermeyi küçük görmeye, başkasındaki iyilikleri büyütüp kendi iyiliğini hiçe sayma, herkesi kendinden üstün göre. Hafız Çelebi yeğeyi sevmişti ama Karaşahin'i sahiplenmekle bir risk aldığını biliyordu. Kolluk güçlerine haber vermeyecekti ama onlarla başının belaya girmesini de istemezdi. Şahin mert bir delikanlıydı. Başından geçenleri anlattığı vakit ona tamamen inanmıştı. Yüzünden yüreğinin temizliğini okuyabiliyor, konuşmaları arasında herhangi bir samimiyetsizlik hissetmiyordu. Ancak bu tecrübesizlikle ortalıkta dolanıp durmasının sakıncalı olacağını, katil diye aranan bir insanın kılık değiştirmiş de olsa İstanbul şehrinde fazla saklanamayacağını biliyordu. Bunun için ona da nasihatlerde bulunmaktan geri durmadı. Efendi evladım, yapacağın işleri bir bilene danış. Sakın ha danışmayı terk etmekle doğru bulunmaz. Senin yürüdüğün yolda sabırsızlık sabırlı olmaktan daha yorucudur. Düşmanın büyüğü, hilesi gizli olandır. O halde düşmanlarının hilelerini başlarına geçirecek bir tedbir bulmadan ortaya atılma. Nice ucuz kazançlar vardır ki sonunda ziyana sebep olur. Sen en sonunda kazanan olmaya bak. Hiçbir şeyi hemen halledeceğini zannetme. Gençlik hevesiyle olmayacak hayaller kurma. Senin gücün devletin gücünden büyük değildir. Çok umutsuz olma ama tedbirli olmayı da bırakma. Bir şeyi çok umut etmek, umuda köle olmaktır. Dikkat et, fakirliğin en büyüğü ahmaklıktır. Zenginliğin en üstünü akıldır. Aklını iyi kullan. Ortaya düşme. Sebepler olgunlaşmadan sonuca yürüme. Arada sırada bir müddet geriye çekil. Kalbini dinle. Kendi yaptıklarını aklın ile değerlendir. Pişman olacağın şeyi yapma. Hafız Çelebi gecenin sabaha evrilen saatlerine kadar her ikisiyle de uzun uzun konuşmuş, ertesi sabah yaşanacak veda sahnesinin etkisini azaltacak sözler söylemişti. Birbirlerinin kalp atışlarını dinleyerek uyudukları o gecenin derin acısı daha evvel nefesleri birbirine karışarak geçirdikleri gecelere kıyasla pek ağır olmuştu. İşte bu yüzden vedalaşmalarındaki hüzün doğmakta olan güneşin bütün ihtişamını gölgelemiş, sabahın ılık meltemini trajediye dönüştürmüştü. Her ikisinin de içlerinin titrediği o anda paylaştıkları yegane sevinç umutlarına bağladıkları lale soğanının toprağa düşmüş olmasıydı. Güneş çağlayan sırtlarından yüzünü gösterdiği sırada yeğe Hafız Çelebi'nin gösterdiği yerde bir çukur açmış, Karaşahin de yine Çelebi'nin okuduğu dua eşliğinde kuşağında sakladığı lale soğanını gömerek üstünü kapatmıştı. Lale'ye o anın ruhuna uysun diye katreyi matem, matem damlası adını koydular. Hüzünlü kalpleriyle birbirlerine bakıp sevindiler. Hepsinin içi rahat idi. Geriye baharın gelişini beklemek ve katreyi matemin diğer eşini aramak kalıyordu. Bu arada katreyi matemi her gün kontrol etmek, tilki, kunduz, ayı gibi yürürler ile kaz, ördek gibi uçarlardan korumak yeğenin görevi olacaktı. Ona bu işlerin nasıl yapılacağını da Hafız Çelebi öğretecekti. Katri-i Matem'in duası bittikten sonra hiçbiri oradan ayrılmadı. Daha doğrusu hiçbirisi oradan ilk ayrılan olmak istemedi. Gök ağırlaşmış, üstlerinden bastırmaktaydı sanki. Uzunca bir sessizlik oldu. Hiçbirisi başını yerden kaldırmıyor, ilk konuşanın öteki olmasını istiyordu. O sırada yeğenin çiğ tanelerine karışan gözyaşları boşanıverdi. Şahin'e ne kadar alıştığını ve onu ne kadar sevdiğini saklayamamıştı. Koşup boynuna sarıldı. İşte bu onun çocuk yanıydı. Tombul bedenine, derin bilgisine ve zeki kavrayışına rağmen çocuk kalan yanı. Çocukluğunu yaşayamamış olmaktan arta kalan bu davranışı bile onun Kara Şahin'i haklı çıkaran bir himaye zeminine muhtaç olduğunu gösteriyordu. Kara Şahin'e göre Hafız Çelebi onun için sükunetli bir liman sayılırdı. Yeğeye göstermekten çekindiği iki damla yaş yanaklarından süzülürken biraz da bunun için ağlamanın ayıp olmayacağını düşünüyordu. İkisi birbirlerine sarılmış öylece kala kaldılar. Tam o anda hiç alışılmadık bir şey oldu. Hafız Çelebi'nin bahçesinin üstüne kara bulutlar geldi. Yalnızca bir küçük delikten yere silindir bir kütle halinde inen güneş ışığı yavaşça geldi geldi ve dünyada birbirlerinden başka kimsesi olmayan bu iki insanın başı üstüne azıcık eğleşti. O anda sanki gönüllerinden kopup gelen sevgi, alevinin yakıcılığını taşıyan yanaklarındaki damlalar ile toprağa bıraktıkları, Matem damlası arasında bir bağ oluştu ve bulut kapandı. Işık oradan göğe çekilip gitti. Hafız Çelebi ikisine birden sarıldı. Şahin oğlum, katre-i matem güzel bir çiçek açacak. İnşallah senin bahtın da onun kadar güzel olur. İlla ki her şeyi katre-i mateme bağlı düşünme. Bakarsın açmayı verir. Bakarsın kurt yer. Bakarsın eşi bulunmaz. Bakarsın, biliyorum efendim, elbette biliyorum. Katre-i matem bana Nakşigül'ün katillerini geri getirivermeyecek. Onları ben arayıp bulacağım. Katre-i matem olsa, hatta olmasa da. İyi halde, şimdi veda vaktidir. Kara Şahin'in o günlerde kuşağında gezdirdiği söğüt yaprağı küçük bir çakısı vardı. Annesinin çok değer verdiği bir çakıydı bu ve onun ölümünden sonra tavandan dökülen incirlerle birlikte kucağına düşmüştü. O da bu çakıyı sanki babasından kalmış bir hatıra gibi saklıyordu. Birkaç gün evvel İncili konak önünden geçerken aklına gelmiş, kapının tokmağını vurup kapıyı açan teyzeden ekmek dilenmek bahanesiyle onu içeri göndermiş ve bahçedeki kuyu çıkrığının altında bıraktığı yerden alıp torbasına atıvermişti. Yeğenin gözyaşlarını sildikten sonra bu çakıyı avcunun içine koymuş, itiraz etmesin diye de parmaklarını kendi elleriyle yummuş, dört el iki kalbi ölünceye kadar birbirine kenetleyecek şekilde birbirini sıkmıştı. Topaç yeğe o sırada Baharistan kitabında okuduğu iki gencin öyküsünü hatırladı. Birbirlerine can adayan ve öylece ölen o iki genç belki de birbirlerini Kara Şahin ile Topaç yeğe kadar sevememişlerdi. Çünkü Kara Şahin istese onun için ölürdü. Kara Şahin ardına bakmadan giderken kulağında kalan son cümleler Hafız Çelebi'nin lale soğanı ile birlikte yeğeyi de iyi yetiştireceğine dair müjdeler veriyordu. Oğulcuğum, selim ve ince zevki hiçbir medeniyetten aşağı kalmayan atalarımızın çiçeğe bakışı, tabiatın her güzel şeyini sevmiş olmanın tezahürüyle onu üretmek, çoğaltmak ve gelecek nesillerince yetiştirilmesine zemin hazırlayarak görünür kılmaktı. Türk çiçeği ve bahçeyi atasından gördüğü bir gelenek diye de dininin bedi anlayışı olarak da sevmiştir. Bilmelisin ki, derkenar. İki gencin öyküsü. Bir zamanlar yaşlı bir adam ah çekmeyi, gözyaşı dökmeyi adet edinmişti. Bir dostu ona bunun sebebini sordu, o da anlattı. Ben bir köle tüccarıydım. 300 liraya bir cariye satın almıştım. Yüzü aydan aydın, dudağı şekerden tatlı bir dilberdi. İşve ve naz mesleğinde onu yetiştirdim. Çok emek çektim. Çok gayret sarf ettim. Pazara götürdüğümde pazar kızıştı, müşteri çoğaldı, fiyat yükseldi. Satmadım, bekledim. İkindi bereketi silahlar kuşanmış karayaz bir delikanlı atın üstünde çıka geldi. Benim cariyemi görünce atından indi, yanına yaklaştı, gülümsedi ve adın ne dedi. Cariyemin de ona gülümsediğini gördüm. Delikanlı bana döndü ve fiyatını sordu. Kendisi tam ayar altın bebektir ve tam ayar 1000 altın eder dedim. Hiçbir şey söylemedi. Oralarda biraz gezinip oyalandı. Sonra cariyenin avucuna gizlice bir şey sıkıştırıp gitti. Akşam olunca bunun 100 altın olduğunu gördüm. Şaşırmıştım. Ertesi gün cariyemin değeri daha da arttı. Ben satmayı geciktiriyordum. O gün ikindi vakti o delikanlı yine geldi. Yine kızın avucuna 100 altın bırakmış. Böyle 4 gün devam etti. 5. gün delikanlıyı takip ettim. Kaldığı yeri öğrendim. Sordum, soruşturdum. En son atını satmış. 6. gün köle pazarına yine geldi. Lakin cariyeyi yalnızca uzaktan seyretti. O gece kızın elini tutup delikanlının evine götürdüm. Benim bu gece acil bir işim çıktı. Bu köleyi sana emanet bıraksam yarına kadar kollayıp gözetir misin dedim. Önce kabul etmek istemedi, sonra razı oldu. Ben kaldığım hana döndüm, gece araları nasıl geçer, beraberliklerine ne şekilde yürür diye düşünerek yatağıma oturdum. Gece yarısına doğru kapım şiddetle yumruklanmaya başladı, açtım, cariyem ağlıyor ve titriyordu. Sana ne oldu, o gençle aranızda ne geçti dedim, ağlaması durmuyordu, neden sonra mırıldandı. O genç öldü. Bu nasıl oldu peki? Sen ayrılınca beni içeri aldı, bana yemek getirdi. Ben yerken o oturup beni seyretti. Elimi yıkamam için leğen getirdi, sonra bir yatak serdi, üzerime misk ve gül suyu serpti. Bana gözlerimi yummamı söyledi, yumdum. Parmağını yanağıma koydu, "Sübhanallah, bu ne güzel sevgili, ne etkileyici bir güzellik," diyor, bunu tekrarlayıp duruyordu. Sonra birden, "Allah'a aitiz ve ona döneceğiz," ayetini haykırdı ve düştü. Gözümü açıp sarstım, canını Allah'a teslim etmişti. Cariyem bunları anlattıktan sonra sabaha karşı o gencin adını sayıklayarak ruhunu teslim etti. İşte benim bütün bu ağlamalarım o iki aşığın anısınadır. O iki temiz ve zarif genç gibisini belki bir gün bir yerde buluveririm diye dünyada dolanıp durmaktayım. Yaşadıkça bu arayışımı sürdürecek ve böylece de öleceğim. 16. ayrımın sonu sayfa 166, devamı 17. ayrımda.